Ayrım 26.
Bu kadar yüksek sesle de bağırmayın dedim. Artık konuşmak yok. Ben ve 12 adamım dün gece teröristleri avladığımız kayalıkta kuytu birer köşe bularak kıvrıldık. O kadar bitkiniz ki uzanır uzanmaz dağılmışız. Birinin dürtüklemesiyle uyandım. Gözlerimi açtım, karşımda ince uzun biri duruyor. Nöbetçilerden biri sandım. Vakit geldi mi diye gözlerimi ovuşturdum. Sonunda vakit geldi dedi tanıdık alaycı bir ses. Nihayet karşılaştık yüzbaşı. Onun Cemşit olduğunu kavramam için birkaç saniye yetti. Demek ki vurduğum kişi o değildi. Panik içinde çevreme baktım. 7 kişi ellerindeki tüfekleri üzerimize doğrultmuş, keyifli keyifli dikiliyorlardı başucumuzda. Yanıma bıraktığım tüfeğime uzandım, yerinde yoktu. Elimi belime attım, tabancamı da almışlardı. Tekmelerle vurarak askerlerimi teker teker uyandırıyorlardı. Uyanan çocuklar az önce benim kapıldığım şaşkınlığı yaşayarak, iri iri açılmış gözlerle etrafa bakınıp neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Nöbetçiler diye söylendim. Onlara dağda Walkman dinlenemeyeceğini öğretmemişsiniz dedi Cemşit başını sallayarak. Müzik dinleme merakları çok pahalıya mal oldu. Alçak herif onları öldürdün mü diye tısladım. Evet dedi, tıpkı dün gece senin 16 yoldaşımı öldürdüğün gibi. Ama geçelim bunları. Savaşta ölümlerin doğal sayıldığını bilecek kadar çok çatışmaya katıldın sen. Merak ettiğim senin şu anda neler hissettiğin. İlk o zaman korkmam gerektiğini düşündüm ama tuhaftır korkmuyordum. Cemşit'le aramızda bir tür rekabet, bir tür yarış başlamıştı. Savaş kendi cesaretimizi, yeteneğimizi, uyanıklığımızı, zekamızı gösterdiğimiz kişisel bir mücadeleye dönüşmüştü. Ve tam rakibimi yendim dediğim anda o beni alt etmişti. Bıçak gibi yüreğimi parçalayan, bana ölümü unutturacak kadar güçlü olan duygu buydu. Merak ediyorsan söyleyeyim dedim gözlerinin içine bakarak. Seni gebertemediğim için kendi kendimi yiyorum. Yaklaştı, vuracağını düşünerek kendimi hazırladım ama yapmadı. Gelip karşıma çömeldi. Neden beni bu kadar çok yakalamak istiyorsun diye sordu. O anda elindeki tespihi fark ettim. Sanki sen beni yakalamak istemiyor muydun dedim. Bakışlarım elindeki tespihe kenetlenmişti. Ama Cemşit'in gölgesinde kaldığı için tam olarak göremiyordum. Gülmeye başladı, sonra tespih tuttuğu elini çenesine götürdü. İşte o zaman elindekinin bizim Reşit Çavuş'un Hamit Ağa'ya Erzurum'dan getirdiği tespih olduğunu gördüm. Bu benim için tam bir yıkımdı. Hamit'in yanımdan ayrılırken söylediklerini anımsayarak acı acı gülümsedim. Haklısın yüzbaşı dedi gülümsememi konuştuğumuz konuyla ilgili sanmıştı. Ben de seni ele geçirmek için yanıp tutuşuyordum. Galiba bu bir tür varoluş, bir tür kendini kanıtlama meselesi. Tıpkı küçükken oynadığımız bu kale benim oyunu gibi. İlginç bir oyundur. İnşaatlara gelen kum tepelerinin üzerine çıkılır. Bu kale benim diye bağırılır. Öteki çocuklar kumun üzerindekini aşağı itip kendileri tepeye çıkarlar. En güçlü olan tepede kalır ve yendiği arkadaşları gibi bağırır. Bu kale benim. Biz de bu dağ benim oyunu oynuyoruz. Ama daha kanlısı, daha acımasızı. Ben oyun oynamıyorum diye karşı çıktım. Senin gibi eli kanlı devlet düşmanlarına engel olmaya çalışıyorum. Yapma yüzbaşı dedi, canı sıkılmış gibiydi. Senin gibi ilginç bir adam böyle beylik laflarla konuşmamalı. Beni ilginç bulması tuhafıma gitmişti. Bana saygı duyduğunu ilk o zaman anladım. Daha tuhafı, içten içe ben de ona saygı duyduğumu hissettim ama belli etmemeye çalıştım. Bunlar beylik laflar değil dedim inançlı bir ses tonuyla. Bunlar uğruna ölümü göze alacağım değerler. Öyle olsun dedi, biraz daha yaklaşmıştı. Yine de sana inanmıyorum. Neyse, batıl inançların var mıdır yüzbaşı? Yoktur dedim. Benim var dedi. Mesela takımın seninle birlikte 13 kişi. Ama hepinizi öldürsem biliyorum ki iflah olmam. Çünkü 13 uğursuzdur. O sayıdan kaçmak gerekir. Onun batıl inançları olmadığını adım gibi biliyordum. Merakla lafı nereye getireceğini bekledim. Bu durumda 12 kişi öldürmem gerek. O konuşurken gözlerim esir düşmüş askerlerime kaydı. Çoğu metin görünüyordu. Yalnızca Oruç'un titrediğini fark ettim. Ona yardım etmek, cesaretlendirmek isterdim ama elimden bir şey gelmiyordu. Ama benim bir takıntım daha var diye sürdürdü sözlerini Cemşit. Ben karıştırmayı sevmem. Mesela yemekten sonra meyve yerken yalnızca kayısı yerim ya da erik ya da karpuz. Asla birbirine karıştırmam. Bu anlamsız sözler canımı sıkmaya başlamıştı. Biraz da adamlarıma cesaret vermek amacıyla ne saçmalıyorsun diye çıkıştım. Şunu demek istiyorum, seni öldürmeyi çok isterdim. Ama burada erler ve komutanları olarak da sen varsın. Yani hem erleri hem de komutanlarını öldürerek karışıklık yaratamam. Ya seni öldüreceğim ya da erleri. O zaman beni öldür diye atıldım cesaretime kendim de şaşarak. Hayranlıkla süzdü beni. Cesaretini takdir ediyorum. Ama sen yalnızca bir kişisin. Onlarsa deneyimli 12 asker. Adamlarımın kıpırdandığını hissettim. Bu sohbetin giderek bir işkenceye dönüştüğünü ilk o zaman fark ettim. Cemşit hepimizi öldürecekti, bu kesindi ama tetiğe basmadan önce tadını çıkarmak istiyordu. Buna fırsat vermemeliydim. Aniden Cemşit'in üzerine atladım. Hızla çekildi, yüzü koyun yere yıkıldım. Aynı anda kafamda ağır bir darbe hissettim. Uyandığımda başım çatlayacak gibi ağrıyor, kulaklarımda sinekler vızıldıyordu. Başımı kaldırmaya çalıştım, bir sıvı yüzümü yattığım kayaya yapıştırmış gibiydi. Az sonra bunun başımdan akan kan olduğunu anlayacaktım. Usulca doğruldum, bir sinek bulutu havalandı üzerimden. Güneşte kanatları pul pul yanan iri sinekler havalanıp birkaç metre öteme kondular. O yöne bakınca askerlerimi gördüm. Dün gece 15 teröristi vurduğumuz yerde şimdi kanlar içinde onlar yatıyorlardı. Belki yaşayan vardır diye son bir umutla yanlarına koştum. Hepsini tek tek yokladım. Hayır, ölmüşlerdi. 12'sini de vurmuşlardı. Yorgo, Oruç, Osman, Nasır, İhsan, Ayhan, Mustafa, Nazmi, Selim, Erkan, Atilla, Murteza. Elleri arkadan bağlanmış, enselerine birer kurşun sıkılmıştı. Öfkeyle kayaları yumruklamaya başladım ama az sonra bitkin düştüm. Öfkemi yatıştırıp doğruldum. Telsizi aradım, yoktu. Silahlarımızla birlikte alıp götürmüşlerdi. Ama mataralarımızda su vardı. Suyla yüzümü, başımdaki yarayı yıkadım. Kayalara tutunarak yola indim. Halsizdim, kan kaybetmiştim ama içimdeki öfke ayakta kalmamı sağlıyordu. Ama 500 metre kadar gittikten sonra gözlerim karardı, yere yığıldım. Uyandığımda Hamit Ağa'nın konuklarını ağırladığı odadaydım. Odada benden başka iki kişi daha vardı. Seslerini duyuyordum. Gözlerimi açınca Rıdvan Albay'la Hamit'i yer döşeğinde yan yana otururken gördüm. Ağzımda kurumuş kan tadı vardı. Kayalıkta kendime geldiğim andan beri bu tadı duyuyordum. Baygınken bile terk etmemişti beni. Nihayet aydın kurban dedi Hamit altın dişlerini ortaya çıkaran yılışık bir gülümsemeyle. Altın dişlerindeki parlaklık güneşte şavkıyan namluyu çağrıştırdı, uğulduyan zihnimde. Ve Hamid'in bakışlarımla karşılaşmamaya çalışan kaypak gözlerine bakınca her şeyi anımsadım. Yüzü kederle incelmiş olan Rıdvan Albay'ın "Geçmiş olsun Eşref" dediğini duydum. Biraz kırgındı. Yanıt vermek yerine doğruldum, ellerime yaslanarak yataktan çıktım. "Kalkman doğru olmaz," diyordu Albay. "Dinlenmen lazım kurban," diyordu Hamid. Sesleri askerlerimin ölülerine konup kalkan sineklerin keskin vızıltıları gibi yankılanıyordu kulaklarımda. Onlar konuştukça uğultular artıyor, ağzımdaki kan tadı dayanılmaz bir hal alıyordu. Albaya yaklaştım, elimi uzattım, tokalaşmak istediğimi sanarak o da uzattı. Ani bir hareketle uzanıp belinden tabancasını aldım. Emniyetini açıp şarjöre mermiyi sürmem, bütün kurşunları Hamit'in kafasına boşaltmam birkaç saniye sürmüştü. Ayağa fırlayan albay şaşkınlık içinde "Ne yaptın Eşref?" diye korkuyla bağırmaya başladı. Çıldırdığımı, onu da öldüreceğimi düşünüyordu. Ama ben silahı ters çevirip albaya uzattım. "O askerlerimin katiliydi," dedim. "Hamit Ağa içimizdeki haindi. Evlerini arattırın, diz kapağından vurulmuş bir terörist bulacaksınız. O size her şeyi anlatır. Albayın şaşkınlıktan ve dehşetten çarpılmış yüzüne bakarken yeniden bayılmışım. Bu defa gözümü hastanede açtım. Aradan 2 gün geçmiş, 2 gece boyunca Hamit askerlerimi öldürecek, Cemşid'i kaçırmayın diye sayıklamışım. O öğleden sonra Rıdvan Albay beni görmeye geldi. Yaralı teröristi Hamit Ağa'nın karılarının yattığı odada yakalamışlar. Biraz hırpalayınca Hamit'in örgüt yanlısı olduğunu itiraf etmiş. Yine de onu sorgusuz sualsiz vurduğum için hakkımda soruşturma başlatılacağını söyledi albayım üzülerek. Umurumda bile değildi. Aklım Cemşit'teydi. Görevden alınsam bile onu bulup askerlerimin intikamını alacaktım. O yaşadığı sürece benim huzur duymam imkansızdı. Ama olmadı. Ben hastaneden çıkmadan önce Cemşit Cudi Dağı'nda 6 adamıyla birlikte Kobra helikopterlerinin ateşi sonucu ölü ele geçirilmişti. Onun ölümünü öğrendiğimde içimde bir boşluk hissettim. Sanki amacımı, yaşama isteğimi kaybetmiştim. Kulaklarımda sesi yankılandı. Biz de bu dağ benim oyunu oynuyoruz. Ama daha kanlısı, daha acımasızı. O zaman içimde neden bir boşluk hissettiğimi anladım, çünkü oyun arkadaşımı kaybetmiştim. O da beni, oyun arkadaşını kaybetmemek için öldürmemişti. Hastaneden çıkıncaya kadar onu düşündüm. Mahkeme beni suçsuz buldu ama davranışlarım tuhaflaşmıştı. Uyuyamıyordum. Günlerce gözü açık dolaştıktan sonra bitkin düşüp dalınca boynuz geçidinde olanları yeniden yaşamaya başlıyordum. Beni yeniden hastaneye ama bu defa psikiyatri bölümüne sevk ettiler. Uyuyabilmem için haplar filan verdiler ve sık sık konuşturmaya başladılar. Konuşmak iyi geliyordu. Hastanede 1 ay kadar kaldım. Doktorlar normale döndüğümü söylüyorlardı. Ama komutanlarım artık ön saflarda yararlı olmayacağıma inanmışlardı. Tayinimi İstanbul'a çıkarmayı önerdiler, kabul etmedim. Böylece biraz cephe gerisi de olsa buraya geldim. Peki karın o ne yaptı diye konuşmanın başından beri ilk kez sordu Esra. Uzanıp bir sigara aldı Eşref. Dudaklarına yerleştirdiği sigarayı yaktı. İçine çektiği dumanı üflerken, "Benim evliliğim de seninki gibi büyük bir talihsizlikti," dedi. Gülin'in doğması ise daha büyük bir talihsizlik. Şırnağa tayinim çıktığında karım yıkılmıştı. Benimle gelmesini söyledim. Kendimi ve çocuğumu tehlikeye atamam dedi. Ona hak vermiştim. Ben yalnız başıma geldim Şırnağa. Fırsat buldukça onları görmeye gidiyordum. Ama çatışmalar hızlanınca gitmeye fırsat bulamadım. Karım telefonda ağlıyor, araya torpil koyup İstanbul'a tayinimin yapılmasını istiyordu. Ama ben üstlerime çıkıp bunu söyleyemezdim. Dedem şerefli bir askerdi, ben onu örnek alarak silahlı kuvvetlere katılmıştım. Binlerce vatan evladı şehit olurken bencilce davranamazdım. İstesem bile bunu yapamazdım. Ama karım anlamadı. Yaralandığımda Şırnağa hastaneye geldi. Gelir gelmez de ben sana söylemiştim, bak ölüp gidecektin. Hastaneden çıkar çıkmaz İstanbul'a tayinini aldır diyerek başımın etini yemeye başladı. O böyle söyleyince şehit olan erlerimin takımı kurduğumuz sırada şafak defterlerini yırtmalarını anımsadım. Şafak askerlerde terhis günüdür. Her askerin bir şafak defteri vardır. Geçen her gün için bir işaret koyarlar. Herkes kendi şafak gününü çok iyi bilir. Takımı kurduğumuz günlerde askerlerim, "Biz şafak defterlerimizi yırtma kararı aldık komutanım," demişlerdi. "Neden?" diye sormuştum. "Aklımızı karıştırıyor komutanım," demişlerdi. Askerlerimin şafak defterlerini yırtmalarını anımsayınca karımın söyledikleri iyice canımı sıkmaya başladı. Doktorumdan rica ederek benimle görüşmemesini sağladım. Yani kibarca onu hastaneden kovdurdum. O da anladı tabii. O gün bugündür aramız bozuk. Her ay para yolluyorum, İstanbul'a da kızımı görmek için gidiyorum yalnızca. Bizimki fiilen bitmiş bir evlilik. Bazen ona hak vermiyor da değilim. Kadıncağızın bütün derdi dizinin dibinde bir koca, mutlu bir yaşam. Ama ne yapayım, koşullar benim öyle bir adam olmamı engelledi. Sustu Eşref. Sigarasından ardı ardına derin nefesler çekerek karanlığa bakmaya başladı. Esra uzanıp elini tuttu. Korkunç şeyler yaşamışsın. Gene iyi dayanmışsın, başka biri olsa çıldırırdı. Eşref bakışlarını karanlıkta pek de iyi göremediği Esra'nın gözlerine dikti. Neler yaşadığımı bilmen için anlatmadım bu olayları. Örgütün ne kadar kurnaz, ne kadar tehlikeli olduğunu anlaman için anlattım. Onların halk arasında hiç de küçümsenmeyecek bağlantıları var. Amaçlarına ulaşmak için her türlü kurnazlığı yapabilecek, ölmeyi, öldürmeyi göze almış yetenekli kadroları var. Eğer eski Ermeni köylerinde güçlü destek bulabileceklerine inanırlarsa, 78 yıl önceki cinayetlerin intikamını almaktan bile çekinmezler. Esra ne diyeceğini bilemiyordu. Duydukları çarpıcıydı ama kafasındaki kuşkuları gidermemişti. İşin kötüsü o acı olayları yaşayan Eşref'e bu anlattıkların hiçbir şeyi kanıtlamıyor da diyemezdi. Onun acısını içinde hissederek ruhu yaralanmış bu askerin güçlü elini şefkatle okşayıp duruyordu. 21. Tablet. Kentteki herkes acımı paylaşıyordu. Babamın ölümü beni saray yazmanı yapmakla kalmamış, soylular ve halk arasında hak etmediğim bir ün de bağışlamıştı. Sokakta karşılaştığım insanlar beni canıyla kenti koruyan Araras'ın oğlu olarak tanıyorlar, her gördükleri yerde yanıma geliyor, babama övgü dolu sözler sunuyor, benim de babam gibi cesur ve bilge bir kişi olmamı öğütlüyorlardı. Yazmanlık görevime babamdan miras kalan bu onur ve coşkuyla başladım. Göreve başladığım ilk gün Kral Pisiris beni yanına çağırdı. Kraliçe de huzurdayken şunları söyledi. Seni saraya yazman olarak atamamızın nedeni yalnızca babana olan saygımız değildir. Soyunuzun atalarının kaç kuşaktır yazmanlık görevinde bulunması da değildir. Seni her zaman sarayımızda yanımızda görmek istememizin nedeni, şu anda bu ülkenin en iyi yetişmiş gençlerinden birisi olmandır. Gençleri övmek onları şımartır, yoldan çıkartır. Ama biz seni biliyoruz, tanıyoruz. Sen bilgi sahibi olduğun kadar ahlak sahibisin de. Seni büyütenler iyi eğitmiş, doğru yetiştirmiş. Bilgi kadar bunları nasıl kullanacağını da öğretmiş. Seni yanımızda görmek bizi mutlu edecektir. Bu konuşmadan sonra çocukluğumdan beri önce büyük babam Mitanuva'nın, sonra babam Araras'ın verdiği eğitimle hazırlandığım yazmanlık görevine başlamış oldum. Babam yazmanlık özveri ister derdi. Görevin için sana ayak bağı olan her şeyden, herkesten kurtulmalısın. Yazmanlığa başlarken içimde iki büyük korku vardı. İlki babamın yardımcısı Laimas'ın kıskançlığa kapılıp ayağımı kaydırmaya çalışması, İkincisi ise Aşmunikal'la olan ilişkimiz. İlk kaygım kendiliğinden çözüldü. Laimas hiç büyüklük taslamadan, alınganlık göstermeden geri çekilerek benim bilgimi, görgümü, yeteneklerimi göstermeme izin verdi, bana destek oldu. Hatta gerektiğinden fazla kibar ve saygılı davrandı. Kuşkusuz bu davranışının sağlam bir nedeni vardı ama ben Toy Patasan'a bunu Laimas'ın babama duyduğu sevgiye yordum. İkinci korkuma vazgeçemediğim tutkum, ilk aşkım, ilk kadınım, ilk göz ağrım Aşmunikal'a gelince. Saraya geldiğim Aşmunikal'ın kulağına ulaşmakta gecikmemişti. Bir sabah kütüphanede onu tahta sıralardan birine oturmuş, Tanrı Telipinu efsanesini okurken buldum. İnsanın içine işleyen o koyu renk gözleriyle baktı bana. Kınayan bir bakış değildi bu. Evet, kınamada vardı ama daha çok özlem vardı, şefkat vardı. Onun bakışları bir an bana kim olduğumu, görevimi, nerede bulunduğumu unutturdu. Hemen yanına oturdum. Sabahtı, kütüphanede kimse yoktu. Elleriyle saçlarıma dokundu, sanki bir daha göremeyecekmişcesine, sanki yüzümdeki her bir çizgiyi, her kıvrımı, her rengi aklına yazmak istercesine ilgiyle, sevgiyle, dikkatle bana baktı. Sonra birden uzaklaşarak korku yüklü bir sesle şöyle dedi. Değişmişsin. Aşmunikal niyetimi anlamıştı. Ona artık bu ilişkiyi bitirmeliyiz. Ben kralıma ihanet edemem, babamın bana bahşettiği onuru bir paçavra gibi yerlerde süründüremem diyeceğimi anlamıştı. Ama ben onu anlamazlıktan geldim. Çok şey oldu dedim. İri kahverengi gözleri durgun sular gibi dalgınlaştı. "Babanın ölümüne çok üzüldüm," dedi. "Tanrılar öyle istedi, elden ne gelir ki?" dedim. Sanki şimdiden söyleyeceklerimi kabullenmiş, yazgısına boyun eğmiş gibiydi. Yine de özlem, sevgi dolu gözlerini yüzümden alamıyordu. Usta bir avcının okuyla vurulan bir ceylan ölmeden önce son bir gayretle doğrulmak ister ya, işte tıpkı onun gibi birden başını usulca sallayarak iç çeker gibi derinden söylendi. "Çok değişmişsin Patasana. Yüzündeki masumiyet kaybolmuş, gözlerindeki parıltılar gitmiş, ölü bir koyun gibi bakıyorsun yüzüme. İçindeki ateş söndü mü, yoksa beceriksiz bir yontucunun elinden çıkmışa benzeyen bu bembeyaz yüz onları gizliyor mu? Yaşlanmışsın Patasana. Yüzündeki çizgiler derinleşmeye başlamış, her an gülümsemeye hazır dudakların, sevinç duymaktan utanır olmuş, üzerine bir ağırlık çökmüş. Tatlı ürkekliğin vakitsiz bir uyuşukluğa dönüşmüş. Yağız bir tay gibi yerinde duramayan bedenin, yaşlı bir kaplumbağa gibi yavaşlamış. Sen beni unutmuşsun Patasana. Varlığım artık seni heyecanlandırmıyor. Bana bir tablete bakar gibi bakıyorsun. Sesim bu saraydaki herhangi bir kadınınkinden farksız senin için. Bir köylü nasıl istemediği bir fidanı köküyle birlikte söküp atarsa, sen de öylece koparmışsın beni yüreğinden. Hayır demek istedim karşımda ağlayan Aşmunikal'a. Seni hala çılgınlar gibi, deliler gibi, umutsuzca, kederler içinde kıvranarak seviyorum demek istedim. Ona babamın şu sözleriyle seslenmek istedim. Ama Fırat topraklara nasıl bereket akıtır, başaklar nasıl buğday verir, kayısı ağacında nasıl kayısı yetişir, koyunlar nasıl et süt sağlar, kral bu ülkeyi nasıl yönetir, askerler nasıl savaşırsa, benim de yapmam gereken kutsal bir görevim var. Ben Mitanuva'nın torunu, ben Araras'ın oğlu, ben tanrıların kutsal kalemi Patasana, aşkım için bu görevi bırakamam. Ama seni hiç iyileşmeyecek bir yara gibi, seni bir türlü evine ulaşamayan bir yolcunun giderek acı veren hasreti gibi, seni özgürlük düşü kuran bir idam mahkumunun kararmayan umudu gibi hep yüreğimde taşıyacağım demek istedim, diyemedim. Aşmunikal'ın üzüntüsünden daha derin bir acının yüreğimi parçalamasına razı olarak sessizce onu dinlemekle yetindim. Elimi uzatsam yakalayabileceğim, o eşi benzeri olmayan, tanrılara özgü mutluluğu soyumun yıllardır sürdürdüğü bu meslek adına, Kral Piziris'in onurunu koruma adına, ülkem ve tanrılar adına reddettim. Kendime ihanet ettim. Gençliğimin bir daha ele geçmeyecek körpe anılarına ihanet ettim. Yapılmayacak olanı yaptım, kapatılmayacak olanı kapattım. Bahçeme hoş kokular taşıyan rüzgarı karanlık bir odaya hapsettim.